Annelerin vakti var mıdır ölmeye? Hayrettin Durmuş. Onu ilk gördüğümde mavi bir elbise vardı üzerinde. Utangaçlığı her halinden belliydi. Ürkek bir ceylan gibiydi. Yüzü dolunay kadar parlaktı. Sanki bir ırmak akıyordu bileklerinden. Kalem gibi parmakları, büyüleyici elleriyle ışık saçıyordu etrafına. İşte evleneceğim kız dedim içimden. Tanışıp konuştuk. Helalim oldu sonunda. Artık o benim melek yüzlümdü. Son derece titiz ve sağlığına düşkündü. Öğretmen olan babasına ait sağlık karnesini bir kez bile kullanmadığını, ufak tefek ağrı kesiciler dışında hap dahi içmediğini söylerdi. Yıllar yılları kovaladı. 30 yıldır aynı yastığa baş koyup acısıyla tatlısıyla bölüşüyorduk hayatı. Evdeşim, hayat arkadaşım, can yoldaşım evlendiğimiz gün olan bir 3 Kasım sabahı sol memesinde eline bir sertlik geldiğini söyledi. Önemli bir şey değildir dedim ama içim içimi yedi. Hemen Adana Başkent Hastanesi'ne gidip muayene olduk. Mamografi çekildi, ultrasonla bakıldı ve emin olmak için biyopsi yapılması gerektiği söylendi doktorlar tarafından. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Alelacele karar vermemek için bu kez Adana Numune Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne gittik. Elle muayeneden sonra yine mamografi ve ultrason istendi. Tam bir tanı konulamadığından MR çekilmesinin daha yararlı olacağı söylendi. Her ne kadar sağlık alanında büyük gelişmeler kat edilse de MR çektirmek o kadar kolay olmadı. Gün aldık ilkin. Film çekildi ancak sonucu almamız için 20 günden fazla süre geçti. Takvimlere göre 20 gün kısa bir süre sayılabilirdi ancak bizim ömrümüzden 20 yıl geçmişti sanki. Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanını andırıyordu geçen günlerimiz. Yine de bir kanıya varılamamıştı. Bu sefer biyopsi istendi. Biyopsi lafını duydum mu elim ayağım çözülür. Yıllar evvel 5 yaşındaki oğlum için yapılırken duymuştum ilk kez. Eşime belli etmemeye çalışıyordum ama bunun sonunun iyiye gitmeyeceğini seziyordum. Bir taraftan da iğne biyopsisi nasıl yapılır internetten araştırıyordum. Damarlarımdan kanım çekiliyordu. Nasıl dayanacaktı bu işleme? Gün geldi, soluğu girişimsel onkolojide aldık. Normal bir röntgen odasına girerken duyulan tedirginliğin kaç katıydı endişemiz hesap edilebilir miydi? Eşim içeri girerken ben kapının dışında kala kaldım. Duvarın ardının hasretlik olduğunu orada anladım. Eşim çıktı kapıdan. Doktor yağ bezesi olabilir demiş. Yine de patoloji sonucunu beklememiz gerekiyormuş. Birazcık rahatlamış görünsek de endişeli bekleyişimiz sürdü. Ta ki o telefon gelene kadar. Telefon acı acı çaldı. Hastaneden çağırıyorlardı. Donduk kaldık olduğumuz yerde. Başımızdan kaynar sular döküldü. Niçin çağırıyorlardı? Demek önemli bir durum vardı. Nerede görülmüş hastaneden evin arandığı? Sonuç invaziv lobüler korsinom çıkmıştı. Hemen ameliyat olması gerekiyormuş. Ne kadar kolaydı bunu söylemek onlar için. Apar topar gün belirlendi, akşamdan yatışımız yapıldı. Yine bir sürü bölüm dolaşılıp evrak alındı. Sabahı zor ettik o gece. Ter sakız gibi kaynayıp geliyordu tepemizden. Bir sızı içimizi dürtüyordu. Sabah olunca hazırlanın dedi hemşireler. İşimi bir asansörle ameliyathaneye indirdiler. Ben koşarak indim merdivenlerden. Ne yana gideceğimi bilemedim. O içeride ameliyat olurken ben dışarıda bir öldüm, bir dirildim. Her yanıma neşter vuruluyordu sanki. Olduğum yere çömelip kaldım. Biri boğazıma sarılmış beni boğmaya çalışıyor gibiydi. Bildiğim duaları okuyordum bir yandan. Ameliyathanenin kapısı her açıldığında bana bir haber vereceklermiş gibi heyecanlanıyordum. Bir çıksa şu kapıdan diyordum çömeldiğim yerden. Oysa başka bir asansörle odasını alacaklarmış. Bunu duyar duymaz yine koştum merdivenlerden ve odasına yakın bir yerde asansör kapısının önünde durup bekledim. Kapı açıldı. Melek yüzlüm karşımdaydı. Bakıyor ama konuşmuyordu. Gözlerimizle konuştuk bir vakit. Bir parçasını ameliyathanede bıraktığını anlamam fazla uzun sürmedi. Odasına alındı ve 5 gün sürecek olan hastane günlerimiz başladı. Bereket versin direnleri çabuk çıkardılar. Hastane odasında en çok çocukları sordu bana. Küçüğüm okula gitti mi? Kahvaltısını yapıyor mu? Sabahları üzerini kalın giyinsin, üşümesin. Büyük oğlanlara da söyle kendilerine dikkat etsinler. Ana yüreği böyle bir şey demek ki. Böyle bir ameliyat geçirmiş, dinlenmesi, kendini toparlaması gerek ama onun aklı hala çocuklarında. Yanlarında olmasa yaşayamayacaklardı sanki. Dilime Sezai Karakoç'un mısraları dolandı. Anne öldü mü çocuk, bahçenin en yalnız köşesinde, elinde bir siyah çubuk, ağzında küçük bir leke. Çocuk öldü mü güneş, simsiyah görünür gözüne, elinde bir ip nereye, bilmez bağlayacağını anne. Herkesin ocağı tütmeliydi. Kimsenin ağzının tadı bozulmamalıydı. Çocuklar annesiz, anneler çocuksuz kalmamalıydı. Hem onca işin, bunca telaşın arasında sırası mı şimdi ayrılığın? Hanım bana dönmüş, annelerin vakti var mıdır ölmeye diye soruyor. Siz olsanız ne yapardınız, ne söylerdiniz böyle bir soru karşısında? Ben nasıl cevap verebilirdim ki bu soruya? Hayata tutunmak için o kadar çok sebep vardı ki saymakla bitmezdi. Çocukları için tutunmalıydı insan hayata, mücadele etmeliydi her dertle. Öyle oyun bozanlıklar bırakıp gitmeler gelmemeliydi akla. Daha çok el sallayacaktık birlikte aya, güneşi beraber uyandıracaktık. Çayın demine, çorbanın buğusuna sevgimizi katacaktık. Hastane odasında hep diri tuttuk umutlarımızı. Eşim birçok hastaya göre daha çabuk iyileşti ve evimize daha çabuk döndük. Döndük ama hastaneyle ve doktorlarla işimiz bitmedi. Belki de daha yeni başlıyordu her şey. Ameliyatımızı yapan doktor Hilmi Bey çok iyi bir insan. Yakından ilgileniyor bizimle ve sizi Berna ablaya göndereceğim diyor. Berna abla, daha doğrusu doçent doktor Berna Hanım da güler yüzlü, hastanın halinden anlayan çok iyi bir doktor. Halden anlayan bir doktor. Sakinleştiriyor bizi ve kardeşim olsa yine yapardım, bu tedavi tedbir amaçlı diyerek elimize bir karne tutuşturuyor. Bir de genetik tanı yaptıracakmışız. O pozitif çıkarsa tedavi süreci de değişecekmiş. Akıllı ilaç vereceklermiş. İlacın akıllısı nasıl oluyorsa. Doktorumuzla konuştuktan sonra onkoloji servisinde kemoterapiye başlıyoruz. O odaya ilk girişimizde yaşadıklarımızı nasıl hikaye edebilirim ki? Ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya, yeni bir gezegene ayak basmış gibiyiz. Gül benizleri solmuş, saçları dökülmüş insanlar. Peruk'un gizleyemediği yüzlerdeki acı. Bakışları boşluğa uzanmış, kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Boş bir koltuk bulup oturuyoruz ve ilk tedavimiz yapılıyor. Serumdan inen her damla çığ olup düşüyor üstümüze. 21 gün sonra tekrar gelecekmişiz. Siz o 21 günün nasıl geçtiğini bize sorun. Hele ilk haftası. Acaba saçı dökülecek mi? Kaşına kirpiğine ne olacak? Nasıl yürüyeceğiz biz bu yolu? Nasıl katlanacağız onca yaşananlara? Soruların ardı arkası kesilmiyor. 21 gün arayla 4 kez uygulanıyor tedavi. Her gidişimizde kan tahlilleri yapılıyor. Bu arada nükleer tıpta kemik sintigrafisi çekiliyor. Koşuşturmaların ardı arkası kesilmiyor. Hemşiremiz, herkesin hastalığı kendine, her lafa kulak asmayın. Birinde görülen yan etki herkeste görülecek diye bir şey yok sözleriyle moral vermeye çalışıyor bize. Allah'tan genetik tanı negatif çıkıyor da uzamıyor tedavimiz. Bir de radyoterapi bölümüne gönderiliyoruz. Oradaki doktor dosyamızı inceliyor. Ben size ışın tedavisi uygulamayacağım diyor. Radyoterapi bölümündeki hastaları görünce bu habere sevinemiyoruz bile. Doktorumuz günlük kullanılması gereken bir hap yazıp 3 ay sonra kontrole gelmemizi söylüyor. Her kontrole kafamızda acabalarla gidiyor, istenen tetkikleri yaptırıyoruz. Doktorumuzun iyi iyi, çok iyi, 3 ay sonra görüşürüz sözüyle acı bir tebessüm yayılıyor yüzümüze. 3 aylar, 3 ayları takip ediyor. Ne gündüzümüz gündüze benziyor ne de gecemiz geceye. Oysa hayat devam ediyor. Ay dolanıyor, yıllar geçiyor, her şey yörüngesinde kendisine tayin edilen işi yapıyor. Güneş hiç vaktini sektirmeden doğuyor, batışını bir saniye bile geciktirmiyor. Günler her sene aynı vakitte uzuyor, aynı vakitte kısalıyor. Cemre'nin havaya, suya, toprağa hasreti hiç bitmiyor. Bulutlar mavi gökten hiç gitmiyor. Yağmur bir görünüp bir kayboluyor. İnsan kendine verilen sayılı soluklarını tüketip gidiyor. Eşim şiirler yazıyor, kitap okuyor, hız kesmeden ev işlerine devam ediyor. Olabildiğince hasta olduğunu aklına getirmemeye çalışıyor. Şiirle tutunuyor hayata. 2 yıldır gidip geliyoruz kontrole. Yakında 6 aya çıkar diye umutlanıyoruz. Eşim hapı ne kadar kullanacağını soruyor doktora. Doktorumuz 5 yıl ama ben 10 yıl kullandırmayı düşünüyorum diyor. Eşim yani 10 yıl. İyiymiş o zaman diyor. Üçümüzün de gözleri doluyor. Hastane dönüşü bizimki balkonda elinde bir çiçek uğraşıp duruyor saksılarla. Her çiçekte yeniden yeşeriyor umutlarımız. Yapma hatun diyorum. Bu kadar çok çiçek ekme saksılara dayanamam. Ben onlara senin gibi bakamam.